Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize merhabalar. Ben Deniz Dikkaya, radyolardaki tek turizm programı Turizm Kafası'yla sizlerle birlikteyim. Her hafta sizlere turizmin renkli dünyasını çok özel konular ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken hem turizm sektöründen son gelişmeleri benden dinliyor hem bu mesleğe gönül vermiş turizm profesyonelleriyle en özel sohbetlere imza atıyor hem de dünyanın en özel gezi rotalarını ve gastronomi lezzetlerini de birlikte keşfediyoruz. Bu programda görmek istediklerinizi, program önerilerinizi her hafta olduğu gibi yine bekliyorum. Instagram Deniz Dikkaya Official ve Twitter Deniz Dikkaya adreslerim sizlere 7/24 açık. Evet dostlar, gelelim turizm kafasında bu hafta sizlerin neler bekliyor? Güncel turizm haberleriyle başlayacağız. Sonrasında haftanın turizm sohbetinde bugün sizleri çok önemli bir sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projesiyle tanıştıracağım. Dünyanın büyük bir hızla büyüdüğü, büyürken de doğaya ve yaşama bir o kadar zarar verdiği bir ortamı hep birlikte yaşıyoruz. Aynı zamanda gelecekte çocuklarımıza çok daha güzel bir dünya bırakmak isteyen bilinçli insanların da arttığını biliyoruz. Yaşamın her alanında olduğu gibi turizm pazarında da sürdürülebilir bir dünya için en önemli konulardan birisi de gıda sektöründeki etik anlayış artık radarımıza girdi. Ve işte bugünkü konuğum da bilinçli tüketicilerin hayvancılıktaki çeşitli eziyetlere karşı duruşlarını dikkate alarak hayvan refahını göz önünde bulunduran çok önemli bir projeyi bizlere anlatacak. Kafessiz Türkiye kampanyası direktörü Emre Kaplan'la çok önemli bir sohbete hazır olun. Ama önce turizm haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz, Doğu Ekspresi'nin yeni seyahat takvimi belirlendi. Demiryolu turizmi yüzlerce turiste yemek, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra gece yolculuklarında yataklı vagonlarla seyahat etme, gündüz saatlerinde de belirlenen turistik yerlerde gezme imkanı sunuyor. Türkiye'de turistik Doğu Ekspresi'nin işlediği Ankara-Kars Demiryolu güzergahı seyahat yazarları tarafından dünyanın trenle seyahat edilebilecek en güzel ilk 4 tren rotası arasında bulunuyor. 15 Mayıs 1949'da ilk seferine çıkan Doğu Ekspresi karşılıklı olarak her gün Ankara-Kars kesiminde işliyor. Mevcut Doğu Ekspresi'ne talep artışı mevcut kapasiteyle karşılanamadığından Ankara ile Kars arasında sadece turizm amaçlı yeni bir tren işletilmeye başlandı. Ankara-Kars güzergahındaki Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolcuların yolculuk anılarını fotoğraf ve video ile ölümsüzleştirirken kamuoyu ile paylaşmaları vatandaşların da özellikle Doğu Ekspresi'ne ve diğer konvansiyonel trenlere merakını ve talebini arttırdı. Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan hareketle Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars'a yaklaşık 31 saatte varıyor ve 1300 kilometre yol kat ediyor. 2021-22 kış sezonunda Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars ve Kars-Ankara hatlarında 31'er kez olmak üzere toplam 62 seferde çalıştırıldı. Geçen dönem Doğu Ekspresi ile 11.500, Turistik Doğu Ekspresi ile 1411 yolcu seyahat etti. Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni dönem seyahat takvimi de hazırlandı. Ankara'dan 12 Aralık 2022'de başlayacak ve 20 Mart 2023'e kadar sürecek. Kars'tan 14 Aralık 2022 ve 22 Mart 2023 dönemine kadarki seferleri yapan tren Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tansa çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Turizmin her bir kolu birbirinden farklı ama çok renkli ve güzel bir yolculuk vaat ediyor. Ne yaparsanız yapın, stresli yaşamınızın içerisine yılda bir kez bile olsa mutlaka bir tatil sıkıştırın. İster 3 günlük tren yolculuğu, ister çadırda bir kamp, isterseniz 5 yıldızlı bir gemi tatili, bütçenize ve keyfinize göre her hastalığın tedavisi burada, çare turizmde. Sıradaki haberimiz, bin yıllık harabeler turizme kazandırılacak. Eşsiz mühendislik ve mimarlık harikası şapel ve kiliseleri, binlerce yıl öncesini anlatan tarihi yapıları ile Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden olan Açık Saray harabeleri ilgi bekliyor. Nevşehir'in Gülşehir içerisinde bulunan 10-11. yüzyılda yapıldığı ve Bizans İmparatoru Nikeporos Bokis'in 964 yılında ordusu tarafından kullanıldığı tahmin edilen kaya kiliseleri, Roma dönemine ait kaya mezarları ve tüf kayalar içine oyulmuş sayısız mekanları içerisinde barındıran Açık Saray harabelerinin bölge turizmine büyük katkı sağlayacağı belirtildi. Evet, duydunuz değil mi değerli Kapadokya bölge turizmcileri ve yetkilileri, Açık Saray harabelerini de el birliğiyle turizme kazandıralım. Ne dersiniz? Şangay İşbirliği Örgütü 2023'ü turizm yılı ilan etti. Şangay İşbirliği Örgütü'nün Devlet Başkanları Konseyi toplantısı 22. kez yapıldı. 16-18 Eylül tarihleri arasında Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen toplantıda 22-23 turizm yılı ilan edildi. Konsey ayrıca Hindistan'ın Varanasi kentini de 2022-2023 kültür ve turizm başkenti ilan etti. Üye ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çaba sarf edilmesi, terörizm, kökten dincilik, ayrılıkçılık, örgütlü suçlar ve yasa dışı göçle ortak mücadele edilmesi, ayrıca siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, enerji ve çevre konularında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Şangay İşbirliği Örgütü, Çin, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan olmak üzere 9 ülkeden oluşuyor. Türkiye'de Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı ülkeler listesinde yer alıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 5 şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle bir kez daha kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 16 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya'da düzenlenecek festivallerde sanattan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun 3000'den fazla etkinlik, 15.000'e yakın sanatçı ile Türkiye kültür ve sanata doyacak. Bu haberi sizlere okurken birden aklıma geldi de, festivallerin bir ülke turizmi için, dolayısıyla da o ülke için ne kadar önemli olduğunun farkına varılmış olduğuna inanmak istiyorum. Bundan sonrasında da içeriğinde sanat, kültür ve müzik olan hiçbir festivalin yasaklanmamasını, sevenleriyle buluşmasını da gönülden diliyorum. Dostlar, şimdi reklamlara gidiyoruz. Sonrasında Turizm Kafası tüm hızıyla devam edecek. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Kafa Radyo'da Turizm Kafası'nda geldik haftanın turizm sohbetine. 2021 yılının Ocak ayında tüketicilere kafes yetiştiricilerini tarif edip sonrasında tüketim tercihleriyle ilgili sorular sorulan bir anket gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde yapılan anket sonuçlarına göre tüketicilerin %82 gibi büyük bir çoğunluğu tavukların kafeslerde yetiştirilmesini doğru bulmuyor. %76'sı ise endüstriyel kafeslerin yasaklanması gerektiğini düşünüyor ve %85'i hayvanları kötü şartlarda yetiştiren bir firmanın ürünlerini almayacağını söylüyor. Kafes tavukçuluğu, endüstriyel hayvancılık uygulamaları arasında hayvanlara en çok eziyet eden yetiştirme yöntemi. Her yıl dünyada milyarlarca tavuk, yumurta endüstrisinin karlılığını artırmak için bir A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsediliyor ve ömrü boyunca kafesten hiç çıkarılmıyor. Türkiye'de ise yumurta için yetiştirilen 120 milyon tavuktan 100 milyonu kafeslerde tutuluyor. İşte dostlar, bugün haftanın turizm sohbetinde sizlerin ilgisini ve dikkatini bu önemli konuya çekmek istedim. Turizm sektöründe ezberleri bozacak bir projenin mimarlarından Kafessiz Türkiye kampanyası direktörü Emre Kaplan şu anda stüdyoda konuğum. Emre Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Çok mutluyum burada olmaktan.
Öncelikle bu güzel proje için gerçekten tebrik etmek istiyorum. Sizi ve ekiplerinizi, çalışan arkadaşlarımızı, gönüllüleri, birazdan bunun detaylarıyla sizden bir dinleyeceğiz ama önce bir sizi bir tanımak istedim. Çünkü çok genç bir arkadaşımız şu anda stüdyomuzda konuğum. Biraz bir sizi bir tanıyalım.
Tabii, elbette. 26 yaşındayım, ismim Emre. Daha önce Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset, ekonomi okudum ve liseden beri hayatımda önceliklerimden biri, tamam mutlu bir hayatım olsun ama bir yandan da dünyada diğer canlıların, insanların yaşadığı da önemli. Bunlarda da küçük farklarla, kariyerimde küçük farklarla veya %10'unu belki kazandığımı bağışlayarak çok büyük farklar yaratabilirim. Bir sürü insanın hayatı kurtarılabilir, başka şeyler olur vesaire. Bu konulara çok ilgim vardı ve onlarda da neler yapabilirim diye düşünürken şunu gördüğüm zaman, dünyanın her yerinde hayvan eziyetinde büyük bir azalma var. Kafesler gittikçe yasaklanıyor Avrupa Birliği'nde, orada burada ve Türkiye'de hala kafesteler ve bu çok kolay çözülebilir bir sorun aslında. O bu konuyu, özellikle bunu yapabiliriz Türkiye'de de, dünyada başka yerlerde olan şey neden olmasın? Basit, çözülebilir, hızlıca 100 milyon hayvanın eziyetini azaltabilecek bir proje diye bununla ilgilenmeme sebep olmuştu. 2018'den beri de o yüzden Kafessiz Türkiye kampanyasının ilk başlarda, ilk 3 sene gönüllü olarak, şu an profesyonel olarak direktörlüğünü yapıyorum.
Harika. Tabii aslında sormayı düşündüğüm soruyun da böyle içine birazcık dalmış oldunuz. Kafessiz Türkiye projesi nedir, neden doğdu diye sormak istiyorum. Aslında hani çok çevreci ve hayvanların da bu doğada gerçekten onların da bir yaşam hakkı olduğunu biliyor olmamız lazım. Bunun farkında oluyor olmamız lazım ama çok büyük de bir tabii endüstri var. Gıda endüstrisi var. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz diye mi düşündünüz? Nereden çıktı bu fikir?
Tabii ben az önce dediğim gibi hani bir tavuk severlikten yapmadım bunu. Özellikle böyle hayvanlara bile o kadar ilgim yoktu aslında. Şeye bakıyordum, sayıları alt alta topladığımda yapabileceğim birçok şey arasında en çok etkiyi nereden sağlayabilirim? Hani temel beni yola çıkaran şey buydu. Ve gerçekten bu hayvan meselesi, endüstriyel hayvancılık, üretim şekilleri bizim gözümüzden uzaklaştığından beri, bu son 50 yılda artık insanlar aldığı şeylerin nerede üretildiğini görmediğinden beri, geldiği nokta o kadar toplumun tercihlerine zıt ve akıl dışı bir noktaya geldi ki, ve o yüzden de gitgide ters yönde bir dönüşüm de başladı. Antibiyotiklerin yasaklanması, eskiden tavuklara tavuk eti yediriliyordu, böyle bunlar yasaklandı vesaire, mesela tersine bir dönüşüm var. Ve eziyet bakımından da bakıldığında hayvanların sayısı ve yaşadıkları koşulların çağ dışılığı, gerçekten zalimliği akıl almaz bir seviyede. Ve de hani sorun gerçekten kötü olmasının yanı sıra çözülebilir de pek çok noktası var. Hani tamamının hepsi bir günde çözülür gibi bir şey söylemiyorum ama tabii, sorun bu kadar büyük olduğunda, diyelim ki 100 milyon tane tavuğun 1 milyon tanesini kafesten çıkaran, %1'ini kafesten çıkaran bir proje yaptınız ve Türkiye'de sadece elit bazı markalar organiğe geçti vesaire, böyle şeyler yaptı. 1 milyon tane hayvanı kafesten çıkarmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Kaç tane sosyal sorumluluk projesinin bu kadar etkisi var ki?
Evet.
Çok daha fazlası başarılı dünyada. Ondan dolayı hani sorun bu kadar büyük olduğunda ve gerçekten olan durumla halkın tercihleri arasında bu kadar devasa farklar oluştuğunda, şu anki endüstriyel hayvancılığın durumu bu, göremediğimiz için çok fazla insan tercihlerine aykırı şeyler oluyor ve şüphecilik de arttı bu yüzden. İnsanlar tavuk etine karşı, tavuk yumurtasına karşı muazzam bir şüphecilikleri var. Ne yediyoruz biz, antibiyotik mi koyuyorlar, bunu mu koyuyorlar, benim köyde yediğim bu değildi vesaire diye.
Doğru.
Bunlar çok fazla artmış durumda. Hani bunlar da dinamikler oluyor bu değişimin gerçekleşmesini sağlayan. Hani bu yüzden dünyaya bakıyorum, Avrupa Birliği'nde kafesler yasaklanıyor. Brezilya'da 10-15 yıldır, sadece 10-15 yıldır bu kafes yumurtası üstünde çalışarak büyük oranda tamamladılar bu işlerini. Hani oradaki en büyük marketlerin dördü de biz kafes yumurtası satmayı bırakacağız dedi. Zaten o marketler taahhüt verdiği zaman sektörün tamamı vermiş kadar oluyor.
Yüzde kaçını onlar kurtardılar mesela bu çalışmayla, tahmini?
%75-80'ini kapsıyor şu an oradaki politikalar. Ve Brezilya bizden daha fakir bir ülke hala.
Evet, evet.
Ondan dolayı dünyada bu kadar çözülürken Türkiye'de de yapılabilir bir şey kesinlikle olur. Dediğim gibi %5'i bile değişse sektörün milyonlarca hayvanı tekabül ediyor.
Ki bence daha çok etkisi olur.
Evet, daha çok da etkisi olur.
Çünkü dediğiniz gibi büyüme çok hızlı gerçekleşti. Hı-hı. Belki 10-20 yıllık süreler içerisinde eskiden tavuk yumurtası çok daha değerli bir materyalken şimdi gerçekten böyle o bir markette bile onlarca farklı çeşit tavuk yumurtasını Hı-hı. görüyoruz. Bu da arkada şunu gösteriyor. Böyle numaralandırmaları var. Sıfırlar, Hı-hı. birler, Hı-hı. ikiler. Tam hani detaylarını bilmemekle birlikte. Bu da şunu gösteriyor. Tabii ciddi bir endüstri var demek ki arkasında. Birileri bazı numaralar daha farklı yetiştiriliyor. Çok belli. Hı hı. Peki bu fikir çok güzel bir fikir. Araştırmaya başladınız. Ne yaptınız? Hani kafes çiftliklerini falan mı ziyaret ettiniz? Nasıl oldu?
Bu çiftlikleri de dernek olarak ziyaret ettiğimiz çiftlik oldu.
Derneğimizi bir önce
Ama,
bir açıklayalım.
Tabii elbette. Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği. Çatısı altında faalet gösteriyoruz 2020'den beri.
Süper.
Hani sadece tavuklar değil başka hayvanlar üzerine de yeni gelişen çalışmalarımız var da balıklar özellikle şu an. Yani yine de ana program alanımız Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği olarak ve ilk çıkış noktamız 2018'den beri Kafessiz Türkiye kampanyası. Kafessiz Türkiye kampanyası da Türkiye'de çağ dışı ve zalim yumurtacı tavukların yetiştirildiği kafes sisteminin ortadan kaldırılması için olan kampanyamız. Bunun için ilk başta dünyada ne oluyor ona baktık. Hani
evet.
Bu konuda başarılar elde edilmiş. Bir 10 yıl 15 yıl içerisinde başka pek çok ülkede pek çok hayvan refahı grupları ve diğer sürdürülebilir gıda grupları çok küçük bütçelerle böyle dünyadaki sivil toplum kuruluşları arasına kıyasla da hani bir WWF'in Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 200 milyon dolardan fazla yıllık bütçeleri olması lazım. Hani bu gruplar daha 1 milyon dolar, 5 milyon dolar belki ona bile ulaşmayan bütçelerle bu kafes meziyetini hallettiler. Meselesini hallettiler. Kendi ülkelerindeki pek çok büyük şirketten taahhüt aldılar. Hani dedik ne yaptınız, nasıl yaptınız? Baktık, sorduk, onların anlattığı şeyleri dinledik. Diğer dünyadaki örnekli başarılı kampanyaları izledik. Çek Cumhuriyeti'nde mesela 2 sene içinde yasakladılar tamamen. 2 sene içinde başladılar ve bitirdiler çok hızlı olarak.
Çok iyi.
Onları takip ettik ve hani bu mesele gerçekten çok grafik bir mesele olduğu için hani bu konuda dinleyen bir insan kafes tavuğu diye Google'a yazabilir. Bu resmi gösterdiğiniz zaman ortalama vatandaş evet gerçekten bir öfke hissediyor buna.
Doğru.
Bunu görmek istemiyor. Böyle bir şeyin yaşanmasını, bunun bir parçası olmak da istemiyor. Bu yüzden hani bunları takip etmek ve de hani önce onların yaptığı başarılı şeyleri deneyip sonra da Türkiye'nin kendi içindeki şartlara göre bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. Buradaki şirketlerin iletişim tercihleri farklı. Amerika Birleşik Devletleri'ndekilerin farklı. Bu deneme yanılma yoluyla hani biraz açıkçası önce taklit sonra da adaptasyon
Doğru.
şeklinde ilerledi. Hani bu da belki taklit vesaire bizim de bir orijinallik iddiamız yok ama daha önemli yani bu bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Dünyada yerleşmiş bir standart, asgarileşen bir standart. Gitgide dünyanın tamamında bütün şirketleri etkileyen binlerce şirketin benimsediği bir standart ve biz burada yeni bilinmedik olmadık bir şeyden bahsetmiyoruz.
Ya özgünlük aramıyoruz aslında. Hı-hı. Önce çıktısı bence evet. çok önemli. Hı-hı. Bu proje amacı nereye Hı-hı. doğru gidecek aslında o çok önemli. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri Kafessiz Türkiye kampanyası direktörü Emre Kaplan şu andaki stüdyodaki konuğum ve çok değerli bir konu üzerine tabii konuşuyoruz. Biraz istatistik rakamlar sizden rica ediyorum. Hı-hı. Hani Türkiye'de verebilirsiniz, Hı-hı. dünyada Hı-hı. da verebilirsiniz. Mesela Türkiye'de kaç tane çiftlik var, kaç kafes ya bunların oranı var Hı-hı. mı elinizde? Bu tarz data var mı?
Tabii elbette. Bu Türkiye istatistik almak konusunda gerçekten zorlandığımız bir ülke bir yandan. Özellikle TÜİK'ten vesaire. Bazı istatistiklerin olduğunu biliyoruz. Çünkü konuşuyoruz üreticilerle, veteriner hekimlerle vesaire diyorlar. Biz her üretim tesisinin hangi sistemde olduğunu ve kapasitesini kaydedip merkezi sisteme, bakanlığa gönderiyoruz diyorlar. Aynı zamanda bu yumurtaların üstüne kod basılıyor 2018'den beri. Avrupa Birliği'ndeki yönetmelikler bizi de etkilediği için Avrupa Birliği'nde kod basıldığından beri aynı kodlar bizde de basılıyor yumurtaların üstüne ve herkes vergi ödeyerek yumurta satan, bu da yumurta satışlarının çok büyük çoğunluğu zaten, herkes hangi şekilde üretildiğini yazıyor yumurtanın üstüne. 3 kodluysa kafes yumurtası, 2 kodluysa kafessiz kümes yumurtası, 1 kodluysa gezen vesaire. Ama TÜİK'ten bunu almaya çalıştığımızda henüz alamadık. Yani ama başka pek çok veride de zorlanmalar oluyor işte. De yayınlanmıyor 2 senedir. Büyükbaş hayvan kesimi yayınlanmıyor. Kaç kişi öldü 2020 yılında Türkiye'de? O da hala bekleniyor bildiğim kadarıyla.
Doğru.
O yüzden hani genel
istatistik zor.
Evet, istatistik almak zor. Üreticilerden aldığımız hani biz bunun için üreticilere gidiyoruz, soruyoruz hani sizin sektördeki tahmininiz nedir vesaire diye. Şu an %20 kadar hani bu kendi bahçesinde üretenler, daha şey merdiven altı üretenler de dahil, organikler de dahil vesaire, tüm kafessiz üretimlerin seviyesi %20 seviyesinde gözüküyor. Bu yine büyük bir büyüme 10 sene önceye kıyasla.
Doğru.
10 sene önceye kıyasla özellikle bu yumurta kodlarının gelip de yumurtaların üstüne bu kafes yumurtasıdır diye basıldığından beri insanlar şeyi görebiliyor. Tabii bunu öğrenmeleri zaman alıyor çünkü sayıyla yazılıyor hala. Ama bazı yumurtaların üstünde bu en kalitesiz yumurtadır yazıyor artık. O da doğal olarak tercihleri hızlı dönüşmesine sebep oldu.
En ucuz
oluyor, evet.
Değil mi? En ucuz, evet, oluyor. Ve insanları, şirketleri, kurumları, hı-hı, maalesef onları da almaya yönlendirebiliyor. Hı-hı. Aslında hani olumlu gelişme gibi görüyor sanki. 100 kafessiz yumurtanın 20'si 100 yumurtanın 20'si kafessiz, hı-hı, yumurta, hı-hı, diyoruz ama bundan mesela 20 yıl önce muhtemelen %100'ü de kafessiz yumurtaydı,
evet,
bunların.
Evet, 40 yıl önce hiç böyle bir şey yoktu. Bu hayvancılık tarihinde yeni bir sistem.
Tabii.
Dünyada da şöyle istisnai.
Amacı ne? Niye kafeste şey yapıyorlar?
Gelişmekte olan ülkelerin kafese parası yetmiyor. Azıcık daha hemen istatistik vermek hem de bağlam da veriyor. Gelişmekte olan ülkelerde, Afrika'da falan kafese hala tam geçemediler. Çünkü kafesler devasa bir maliyet. Bir sürü metal, doğru, maliyeti var vesaire. Hani düz bir büyük bir baraka kurup kafessiz yetiştirmek daha ucuz onlar için.
Doğru.
Gelişmiş ülkelerde de onlar da başta bir tamamen kafese geçti. Şu ansa terk ediyorlar. Avrupa Birliği'nin %60'ı kafessiz şu an ve her sene kafessiz oranı artıyor. O yüzden 2027'den itibaren yasaklanacağı duyuruldu. Kafes sistemlerinin tamamen Avrupa Komisyonu tarafından. Amerika Birleşik Devletleri'nde de şu an 10 eyalet yasakladı bildiğim kadarıyla. Giderek artıyor orada da yasaklandığı sayı.
Ya bilinç artıyor aslında, hı-hı, değil mi?
Evet.
O çok net. Bilinç, hı-hı, artıyor. Peki dernek olarak da söyleyebilirim. Proje olarak da söyleyebilirim. Bu hedefiniz ne? Onu bir, hı-hı, soracağım. Bir de bu hedefe gitmek için neler yapıyorsunuz?
Yani dernek olarak hedefimiz hayvanların refahının mümkün gerçekçi ölçüde olabildiğince arttırılması, çektikleri acıların mümkün olduğunca engellenmesi tüm çiftlik hayvanlarının. Kafessiz Türkiye projesi de burada bizim hayvanların refahıyla taban tabana zıt gördüğümüz kafes sistemlerinin, endüstriyel kafes sistemlerinin tamamen ortadan kaldırılması ve bunun da temel kademeleri nasıl olacak? Değişim teorisine en sonunda bir yasal düzenleme gerekiyor elbette ama bu yasal düzenlemeye tek böyle sektörün tamamı kafesken varılmıyor. Hani bunun için önce otelcilik sektörü, diğer sosyal olarak sürdürülebilirlik konusunda iddialı markaların vesaire geçmesi, sonra büyük market zincirlerinin kafes yumurtasını evet biz de satışlardan kaldırıyoruz demesi, en sonunda da endüstrideki bu direnç kalktıktan sonra bizzat endüstrinin kendisinin bu konuda şeye ulaşarak, yasa koyuculara ulaşarak tamam biz böyle bir standardı benimsedik, bunun ulusal standart olmasını da isteriz diye endüstriyle işbirliği içinde bu standardın tamamen kafessiz sistemlere çekilmesi ve hani bu da yapılabilir, makul, gerçekçi, başka pek çok ülkede gerçekleşmiş.
Doğru.
Türkiye'de de olabilecek ve de hayvanların tüm sorunlarını çözmese de en azından toprağa basabilmelerini, yürüyebilmelerini, folluk kullanabilmelerini vesaire sağlayacak bir değişim. Hani aradaki temel çatışma da buradan geliyor.
Doğru, doğru.
Hayvanlar yürüdüğü zaman daha fazla yemiyor. Kafeslere konulduğu zaman yürümüyorlar. Hani biz böyle, evet, lüks bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu kafes sisteminin ortadan kalkması, gezen tavuk, organik vesaire bizim o gördüğümüz şeyler bile değil aslında. Bizim şu anki mücadelemiz hayvanların toprağa basabilmesiyle,
doğru,
ilgili. Kafessiz sistemler hayvanların dışarı çıkamasa da yine toprağa basabildiği, yürüyebildiği sistemler. Hani bu kadar. Biz
çok net.
Evet, basitlik bu.
Biraz daha ben açayım konuyu. Çünkü Turizm Kafası her hafta turizm sektörünün çok ciddi takip ettiği program ama bunun ayrıca tabii sektör dışı olan dinleyicilerimiz de var. Ya neden işte bu yumurta konu, kaç tane yumurta olabilir ki gibi bir düşünce olursa şöyle söyleyeyim sevgili dinleyicilerime. Türkiye'de ve dünyada çok ciddi restoran ve otel işletmeleri var. Ve biz bütün hani o yapılan yemeklerdeki, o tatlılardaki, o pastalardaki yumurta böyle tek kırılan yumurtalar olduğunu düşünüyoruz ya dostlar. Aslında öyle değil. Mesela sıvı yumurta denilen bir gerçeklik var. Bu sıvı yumurta böyle kilolarca, litrelerce, özel bunların fabrikaları, işletmeleri var. Bu yumurtalar birileri tarafından, bir fabrikalar tarafından önce kırılıyor. Sarıları ayrılıyor ya da işte sarı beyaz olanlar da ayrılıyor. Ve işte 10 kiloluk, 20 kiloluk, 30 kiloluk paketlere, kolilere dönüştürülüyor. Ve oteller ve restoranlar çünkü çok ciddi tüketimi olan, üretimi olan yerler bunları almak zorundalar. Mesela büyük pastaneler değil mi? Bu sıvı yumurtaları alıyorlar. Ve arka planda gerçekten çok ciddi bir endüstri var. Ve benim bildiğim kadarıyla biraz da araştırdım. Aslında kafessiz üretilen bir yumurtanın maliyetiyle normal kafeste üretilen bir yumurtanın maliyeti arasında çok büyük bir fark yok sanırım, değil mi?
Evet, aynen. İnsanlar bu konuyu düşündükleri zaman kafesin alternatifi organik, organikse de bu kadar fark vardır vesaire diye düşünüyorlar ama o biraz yanıltıcı. Hani şu an en asgari olarak kafes olmasın dediğimizde aradaki fark büyük perakendeci marketlerde. Bunu şu an satmayı tamamen bırakmayı taahhüt etmiş marketler var ve kafessiz yumurta da satıyorlar bu iki kodlu yumurtayı ve arada şu an en son kontrol ettiğimde yumurta başına 40 kuruş vardı. Şu an bir yumurtanın fiyatı 2 liraya yaklaşmış,
evet,
seviyede.
Evet.
Hani %20-25'lik bir farktan bahsediyoruz. Hani bu insanlar organiktir o zaman 3 kat farktır ve vardır gibi vesaire düşünüyor da orada
o kadar
organik
değil.
Olunca hem ekstra kar marjı koymak istiyor marketler. Tabii. Lüks ürün olarak görüp hem de daha az satın alındığı için organik daha fazla fire veriyor. Ondan dolayı telafi etmek için daha da fazla arttırması gerekiyor fiyatı ama üretim maliyeti farkı olarak bir kafes yumurtasıyla kafessiz yumurtanın arasında 30 kuruş, %20, %30 bu seviyede fark.
Bunu özellikle makul zaten sormak istedim. Hı-hı. Kesinlikle karşılanacak bir fark. Biz hayvanlara eziyet çektirerek bir onlardan, hı-hı, yumurta ürettirmek yerine tam tersi en azından o süreçlerini daha da böyle hani hayvanca diyelim, insanca, hı-hı, diyoruz ya böyle aslında hayvan, hepimiz hayvanız, hayvanca, hı-hı, eziyet çekmeden o üretim sürecinin içinde olmaları çok da önemli. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Kafessiz Türkiye kampanyası direktörü Emre Kaplan'la beraberiz, sohbetimiz devam ediyor ama tabii şimdi bir konuğumuz da olacak, telefon bağlantısıyla kendisini alacağız. Neden? Projeyle çok ilintili, çünkü bu projenin aslında hayata geçirilme amaçlarından bir tanesi de işletmelerin dikkatini çekmek ve işletmelerin bu konuda bu projenin altına imza atmalarını sağlamak. Doğru mu Emre Bey?
Aynen öyle.
Evet, şimdi işte onlardan bir tanesi Divan Grubu. Divan Grubu'nun çevre ve sürdürülebilirlik yöneticisi Nur Çelik'le beraberiz. Nur Hanım, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sesinizi duydum, daha mutlu oldum.
Kesinlikle. Çok mersi, çok teşekkürler. Emre Bey ile sohbet ediyoruz ve aynı şekilde Kafessiz Türkiye projesinin amacını ve hedeflerini de Kafa Radyo dinleyicilerine dinletmeye çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Siz de Divan Grubu olarak projeye nasıl bir taahhüt verdiniz, nasıl bir imza attınız?
Biz de divan olarak aslında yurt içinde kullanmış olduğumuz işletmelerimizdeki tüm kabuklu yumurtaları 2020 yılı itibariyle başlayarak ve bütün sıvı yumurtalarımızda, üretimde çünkü çok sıvı yumurta kullanıyoruz, 2025 yılı itibariyle de kafessiz yumurtalardan tedarik edeceğimizi aslında taahhütünü verdik ve bunu da kendi sitemizden de yayınladık. Bizim buradaki amacımız hem hayvan refahına bir desteğimiz olsun, çünkü gerçekten kafessiz üretimi zaten Emre Bey detaylı olarak anlatmıştır. Ben çok fazla detayına girmeyeceğim. Hem de bu konuda tüketicilerimizi de, misafirlerimizi de, bizi web adresinden ulaşan tüm misafirlerimize de bunu duyurduk.
Yani web sitesine girdiğimiz zaman ya da sosyal medya, evet, hesaplarımızda bu taahhüt gözüküyor herhalde, değil mi?
Evet, görebilirsiniz.
Harika, harika. Öncelikle tabii çok teşekkür ediyoruz. Benim de tabii kendi grubum, Divan Grubu. Yöneticimiz de Nur Hanım, bizim beraber çalıştığımız iş arkadaşımız. Çok güzel projeler üretiyor. Çok güzel projelerin altına imzasını atıyor. Özellikle sürdürülebilirlik konusunda. Bunun da tüm işletmelere, tesislere, otellere, restoranlara örnek olmasın diyorum. Nur Hanım, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, iyi yayınlar dilerim.
Sağ olun.
Çok teşekkürler. Mersin.
Evet, yani aslında Divan Grubu tabii sektörün özellikle gıda ve yemek üzerine de tabii çok tanınan ve bilinen bir markası. Bu projenin altına taahhüt vermesi, imza, hı-hı, atması çok önemliydi. Peki başka kimler dahil oldu? Hangi bildiğimiz büyük markalar var bu işin, hı-hı, arkasında?
Evet, ben tekrar Divan'ın hakkını teslim etmek istiyorum. Gerçekten hem Divan Grubu, hem Nur Hanım, hem Koç Holding bu konuda hem ifade özgürlüğüne çok saygılı tutumları, sivil toplumu paydaş olarak görmeleri ve öncü olarak bu konuda attıkları adım çok kıymetliydi ve pek çok diğer işletme özgüven verdi daha fazla adım atmaları için. Ve şu an bulunduğumuz noktada aslında hani bu böyle sadece bir iki tane çok lüks markanın yaptığı değil, Carrefour'un, Starbucks'ın, Metro Marketlerin, Koç Holding'in az önce dediğim gibi ve şu an bunun haricinde Türkiye'de faaliyet gösteren 50'den fazla markanın kafes yumurtasını terk etmeye yönelik taahhütleri var. Zaten uluslararası markaların neredeyse hepsinin var. Bu batıdaki müşterileri bunu çok talep ettikleri için ve hani dünyanın bir kısmında hayvanlara eziyet ediyorum ama Avrupa'da etmiyorum diye bir şey de olmadığı için kafanıza, aklınıza gelebilecek herhangi bir uluslararası markanın Türkçe'ye de çevrilmiş olarak pek çoğunun kafes yumurtasını terk etme taahhütleri var zaten. Bu böyle artık yerleşmiş, tanınmış. Mesela Google'da şey yaptığınız zaman otellerin hakkında bölmesine girdiğiniz zaman Google böyle bazı sürdürülebilirlik kriterleri listeliyor. Şuna evet. uyuyor mu, buna uymuyor mu vesaire diyor. Orada kafessiz yumurta kullanımı da listelenmiş kriterlerden birisi.
Bu çok güzel.
Artık şey...
Demek ki bir kıstas
evet,
artık değil mi?
Evet, artık kıstas bu. Bu bir standart. Ve bunun paralelinde Türkiye'de otelcilik sektöründe mesela bildiğimiz tüm zincirlerin Marriott, Hilton, Wyndham, Accor, yerli zincirlerden The Marmara, Dedeman, Divan, daha önce bahsettiğimiz gibi bunların hepsinin de bu taahhütleri var ve yenileri giderek daha fazla otelde bu taahhütü veriyorlar.
Bunlar kendi web sitelerinde bulunabiliyor ama aynı zamanda Hı-hı. sizin mesela projenizin bir web sitesi var herhalde değil
evet,
mi? Orada da yine bu taahhütü veren hı-hı. işletmeler var hı-hı. mı?
Evet evet. kafessizturkiye.com web sitesinde tüm Türkiye genelindeki taahhütlerin bir listesini, linkleri hangi yılda verildi, hangi yıldan itibaren kafessiz yumurtaya geçilecek bunların listelendiği tatilkarnesi.com sitemizde de hani Türkiye'deki otelcilik sektöründeki standartların yükseltilmesi üzerine otel sektörüne özel olarak ne taahhütler verildi bunu bulunabiliyor. Hani biz de bu standardın yerleşik olduğunun bilinmesi ve daha fazla duyurulması için şeye önem gösteriyoruz. Bir firma bu konuda taahhüt verdiyse bu bilinmeli. Bunun yapıldığı, Türkiye'de yapılabilir bir şey olduğu bilinmeli. İnsanlar bunu tanımalı ve yapılan iyi şeyi de görmeli. Değişimin gerçek olabileceğini görmeli. Bu yüzden biz de elimizden geldiğince basın görünürlüklerinde bizimle konuşan gazetecilerde vesaire altını çizmeye dikkat ediyoruz
ne
bu konuda.
Ne kadar güzel. Ne kadar çok paylaşılırsa o kadar da çok tabii örnek olacak. Sektöre ve işletmelere önerileriniz neler olur? Daha şimdiye kadar hı-hı. bu projeyi belki duymayanlar da olabilir. Hı-hı. Saygı duymak lazım. Muhtemelen çok yere ulaşmaya çalışmışsınızdır ama projeyle ilgilenenler size nasıl ulaşsınlar? Sizin sektöre önerileriniz neler olacak?
Tabii bu dediğim gibi artık 2022 yılında sektörün asgari standardı bu. Bir şey özellikle otelcilik sektöründe bir insan İngiliz turist almak istiyorsa İngilizler evlerine kafes yumurtası almıyorlar. Oradaki çoğunluk gezen tavuk yumurtası. Ve bu özellikle en azından Avrupa Birliği'nde tüm ülkelerde aynı şekilde işaretleniyor. Bir açık büfe koyuyorsanız ve açık büfenizde üstünde kabuğunda 3 yazan yumurta varsa Avrupalı turist de yerli turist de bunu görüp bu ne 5 yıldızlı otel diye geldik bize servis ettikleri yumurtaya bakın diye Twitter'da doğru. paylaşabileceği
güzel,
bir durumda.
Ve güzel, bilinçli.
Evet, evet bir şey kaliteli bir marka olarak sürdürülebilir bir marka olarak gerçekten tarihin doğru tarafında bulunan bir marka olarak anılmak istiyorsa bir marka ilk yapacağı şeylerden biri hayvan refahı alanında hayvan refahındaki şu an en asgari standart bu kafes yumurtalarının terk edilmesi ve bu basitçe yapılabilir bir şey. Bu konuda biz de yardım edebiliriz Kafessiz Türkiye olarak hani bilgi@kafessizturkiye.com adresine mail atıp bilgi almak isteyen herhangi bir firmaya. Müşterilerin beklentileri bu yöne evriliyor ve bu kafes denen şey dünyanın her yerinde ortadan kalkıyor. Bu Türkiye'de de bir noktada olacak. En kötü ihtimalle Avrupa Birliği ile biz uyumlu standart getirmek için Avrupa Birliği'nde yasaklanan şeyi biz de kendimiz yasaklayacak en sonunda. Ama olacak bu.
Biz ama önce yapalım. Evet. Sona bırakmayalım
evet,
değil mi?
Sona da bırakmayalım. Hani biz bunu önceden yapmıştık ve bunu en başından beri biliyorduk. Biz duyarlı bir markayı izlemek istiyorsa bir marka hala şu an atabileceği kıymetli bir adım var.
Kesinlikle. Bir de tabii tüketicilere önerilerinizi dinleyelim. İşletmeler önerilerimizi söyledik. Hı hı. Bu konuda aslında sosyal sorumluluk projesi anlamında çevreye bilinçli bir marka iseler ve bunu böyle olduğunu da iddia ediyorlarsa herhalde konulardan bir tanesi de bu. Birçok konu var tabii. Atık yönetiminden tutun da hı hı. enerji tasarrufuna evet, kadar birçok konu var ama bu konuda çok önemli çünkü bir can var hı hı. işin içerisinde. Tüketicilere önerileriniz neler olacak?
Bu konuda İlk yapılabilecek şey bilgimizi arttırmak. Endüstriyel hayvancılık konusunda pek çok farklı ters şey var. Hani herkese aynı tüketim tavsiyesi olmuyor. Tabii herkesinki farklı bütçeleri var, yapabileceği farklı şeyler var vesaire ama kafes yumurtaları özellikle yumurta sektörü en çok fazla hayvan eziyetinin olduğu kollardan birisi. Doğru. Ve bunu ayırt edebileceğimiz bir sistem de kuruldu. Bilgilendirme sistemi de kuruldu. 3 kodla başlıyorsa bir yumurta kafes yumurtası. Hani alternatif sistemlerin de direkt mükemmel olduğunu iddia etmiyorum. Bunun hakkında da bilgiler web sitemizde var. Genel olarak hangi sistem neyi getiriyor vesaire ama yapabilecekleri ilk şeyler kendi evlerinde bu değişiklik yapmak istiyorlarsa bu tüketimlerinin en kötü eziyetten gelen sistemli ürünlerden kaçınmak olabilir. Bir de bu konuda bilinci yaymak genel olarak. Kurumsal değişiklikler her zaman bireysel bizim alabileceğimiz eylemlerden daha etkili. Kurumsal doğru. değişiklikler olması için bilinci yaymak daha fazla insanı bu konuda haberdar etmek vesaire en etkili yapabilecekleri şeylerden biri.
Değerli dinleyicilerimize tabii biz buradan da duyuralım. Yayını dinlemeyen çocukları da olabilir. Çocuklarına da bu konuyu anlatsınlar. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri Turizm Kafası'nda haftanın turizm sohbetinde çok önemli bir çevre projesini, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini bugün dinledik. Kafesiz Türkiye Kampanyası Direktörü Emre Kaplan konuğumuzdu. Emre Bey çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayındı. Çok keyif aldım sohbetten.
Çok teşekkür ederiz. Bu program aynı zamanda sizin programınız. Ne zaman isterseniz, yeni gelişmeler oldukça, bu sayılarınızı, markaları arttırmaya başladıkça lütfen bizlere ulaştırın. Biz de buradan duyuralım. Büyük bir keyifle ve gururla duyurmuş oluruz. Şimdi tabii bizi dinleyenlere de hem derneğimiz için hem de projenin emektarları, çalışan arkadaşlarım için güzel bir şarkı hediye edelim. Sonrasında da Turizm Kafası tüm hızıyla devam edecek.
Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda her kırmızı. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Her anın aklımda her kırmızım. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda her kırmızım. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Her anın aklımda her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım.
Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Turizm Kafası'nda bugün çok önemli bir konuyu radarımıza aldık. Büyüyen ve dönüşen dünyada çocuklarımızın geleceğine daha güzel bir miras bırakmak için turizm sektörü olarak neler yapılması gerektiği ile ilgili onlarca kalem sayabiliriz. Enerji tasarrufunu, su tasarrufunu, atık yönetimini konuşacağımız sürdürülebilirlik konularında programlar da yapacağız ama bugün gündemimizde etik gıda üretimi ve tüketimi konusunda sektör olarak neler yapabileceğimize dair güzel
güzel bir örnek konuştuk. Milyonlarca tavuğu bir A4 boyutundaki kafeslerden kurtaracak ve doğal şartlarda tüketim zincirine dahil olmalarını sağlayacak Kafessiz Türkiye kampanyası direktörü Emre Kaplan'dan tüm açıklığıyla bu güzel projeyi dinledik. Düşünmesi ve hayata geçirmesi ise sizden. Değerli dostlar, geçtiğimiz hafta sonu Türk turizminin değerli isimlerinden 41 yıllık bir acenteci, Lyon Turizmin sahibi sevgili Yiğit Arsu abimizi kaybettik. Turizmin duayen isimlerinden olan geçmiş yıllarda TÜRSAP Yönetim Kurulu üyeliği ve TÜRSAP Asya Bölge Temsil Kurulu'nda da görev alan, nezaketi ve güler yüzlü kişiliğiyle gönüllerde ayrı bir yeri olan Yiğit Arsu abimize Allah'tan rahmet, sevdiklerine sabır ve tüm turizm camiasına başsağlığı diliyorum. Dostlar, bir turizm kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da, radyoland.com'da bulabilir ve Spotify dahil 7/24 her yerden dinleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram Deniz Dikkaya Official ve Twitter Deniz Dikkaya adreslerime iletebilirsiniz. Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı turizm dolu günler diliyorum.